Kavanozdaki Yıldız.
Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Hız konuşuyorduk birkaç haftadır. Aynı sulardan devam edecekken yine gündem değiştiren bir yapay zeka gelişmesi oluştu bizim için. Bugün bir araya girerek aslında yine hızla da dolaylı da olsa bağlantılı bir konu konuşacağız. Haluk burada.
Merhaba.
Ben İsmail ve bugün bir konuğumuz var. Değerli dostumuz Eray Özer.
Hoş Selamlar. Geldin. Hoş bulduk.
Eray Özer'i dinleyicimiz bilir zaten. Gazeteci kimliğiyle bizimle beraber. T24'te yazıları var. Bir de Yeni Haller podcastiyle podcast platformları üzerinden bize ulaşan çok güzel sohbetleri var. İleteyim şimdiden, bir reklamını da yapmış olalım Eray.
Eyvallah.
Ne konuşacağız peki? Ne oldu? İsrail'de devam eden bu savaş halinin içerisinde yapay zeka desteği tırnak içinde haberleştirildi. Çok da hoş bir isim varmış değil mi? Lavanta anlamına geliyor. Yanılıyor muyum? Lavender.
Evet, Lavanta.
Evet, Lavender isimli bir yapay zeka ile daha efektif hedef yok etme desem yanlış olur mu herhalde?
Yani evet, yapay zekanın kendisi muhtemelen işte burası tamam diyor. Hedefi yok etme işlemini İsrailli savunma güçleri yapıyor ama evet, yapay zeka o iş için kullanılıyor yani.
Evet, daha etkili, daha verimli bir yok etme sürecinde kullanılıyor. Biz daha önceki programlarda birkaç sene önce hatta otonom silahlardan, yapay zeka destekli silahlardan da bahsetmiştik. Çok ürkütücü, kabus gibi bir konu bu aslında. Ve Eray geçen hafta bu başlıkta bu haberi konu alan bir yazı yazdı T24'de. Yazıya oradan da ulaşabilirsiniz. Açık Gazete'de de bu yazının büyük bir kısmı dillendirilmişti. Şimdi Eray'la biz konuşalım. Nedir? Ne oluyor abi orada? Anlat bize bakalım.
Önce şöyle oldu. Ben kendim haberi yapma sürecimden yola çıkayım ki haberin hani niye sahih ve aslında somut verilere dayandığını anlatmış olayım. Şu yüzden, çünkü normalde Artı 972 dergisi diye bir dergi daha önce karşıma çıkmamıştı. İsrail-Filistin ortak yayınıymış ve Local Call isimli bir radyo kanalı ortak bir rapor hazırlarken bu rapor için 6 tane İsrail'de görevli, kimisi istihbaratçı ama İsrail subayı diyelim, sadece savunma güçlerinde görev yapan 6 kişiyle görüşüyorlar. Şimdi haberi orada okuyunca ister istemez hepimizde şöyle bir şey oluyor. Şimdi Artı 972'yi de belki benim cehaletim, daha önce duymamıştım. Acaba sahih mi? Gerçekten böyle bir durum var mı diye düşünüp birazcık böyle oradaki bilgilerden yola çıkarak Google'ladım ve hızlıca The Guardian'ın konuyu ele aldığını gördüm. The Guardian'da haberinde şöyle bir bilgiye yer vermişti. Yani bu 6 kişinin ifadeleri bizimle de özel olarak, yani özellikle Guardian'la paylaşıldı. Belli ki onlara ya bir ses ya da bir video dosyası göndermişler ve Guardian bu konudan onlar da emin olmak istemiş haberleştirmeden önce vesaire vesaire. Bu bir yazılım, evet, Lavender diye. Unit 8200 diye, daha sonra New York Times'da konuyla ilgili, yani direkt Lavender ismini kullanmadan, Lavanta ismini kullanmadan ama yüz tanıma programı kullanıyor İsrail yoğun bir şekilde bu Filistin ve Gazze üzerindeki saldırılarında diye bir haber yaptı. Orada da bu Unit 8200 anılıyordu. İsrail'in istihbarat örgütünün içerisinde herhalde ya da belki de genelkurmayın içerisinde elit bir siber saldırı birimi olarak tanımlanıyor. Onların geliştirdiği bir yazılım bu. New York Times'ın da konuyla ilgili yüz tanıma, face recognition haberinde Google'ın bazı altyapılarının da kullanıldığı üzerine bir haberdi o. Neyse, yani netice itibariyle bu bir yazılım. Yazılıma belli bir data yükleniyor. Benim anladığım kadarıyla çeşitli konum bilgileri, İşte telefondan takip sistemleri vesaire gibi bir datalar olması lazım bunların. O insanların dolayısıyla telefonun nerelerde sinyal verdiği, günün hangi saatlerinde, bunları tahminen söylüyorum. Ama çalışma mantığı böyle olması lazım ki bu yazılım günün sonunda 37 bin hedeflik bir liste çıkartıyor. Diyor ki sizin aradığınız işte 37 bin kişi şunlar diyor. Ve bu insanların da nerelerde tırnak içerisinde etkisiz hale getirileceğine dair bir saptama yapıyor. Bunun da bir ayarı var anladığım kadarıyla yine. Niye anladığım kadarıyla diyorum? Orada şeyi söylüyor. Yazılımdan istedikleri şey, bu yapay zekadan istedikleri şey genelde düşük rütbeli subayları özellikle evlerinde yok etmek. Evi tercih etmelerinin sebebi, iki sebebi var. Bir tanesi ev daha rahat yok edilebiliyor çünkü güvenliği daha düşük. Askeri tesislerde vurmak istediklerinde etkisiz hale getirilme ihtimali var. Tabii bir de
Bombanın etkisiz hale getirilme ihtimali var.
evet, bombanın, füzenin neyse etkisiz hale getirilme ihtimali var ve genellikle ses bombası kullandıklarını, en ucuz bombalardan olan, öyle söylüyorlar. Aptal mühimmat dedikleri, böyle dump bomb diye tarif ettikleri, yani güdümlü değil ve işte yukarıdan bırakıyorsun zaten bina o insanın ve ailesinin tepesine çöküyor gibi bir tarif var burada. Ve bu, dediğim gibi, bu 6 subayın tanıklıkları üzerinden yapılan bir tarif bu. Burada bana bir çok acayip gelen, oralara çok fazla girmedim. Yani artık böyle Türkiye'de yaşayan insanların da böyle şeyiyle oynamayayım istedim, yani sinir uçlarıyla. Çünkü böyle çok sitayişle bahsediyorlar sistemden. Çünkü
Evet.
işte ailesi ölmüş, subaylara güveneceğimize, makineye güvendik, o daha objektif oluyor. Dolayısıyla bizim kendi değer yargılarımız olmadan hareket ediyor falan gibi ve çok rahat bunu tarif ediyorlar. Evde öldürmeyi tercih ediyoruz çünkü ev olduğunda işte güvenliği daha rahat oluyor. Bir de çok pahalı bir mühimmat harcamamış oluyoruz falan diye tarif ediyor. Son olarak şunu söyleyeyim, toparlamış olayım. Her subay için öldürülecek, yani Hamas'taki her militan için pardon, bir barometre gibi bir hesap var. Rütbesine göre kaç tane sivil zayiat verileceğine dair bir hesaplama yapıyorlar. Bunu da anladığım kadarıyla şöyle oluyor. Bir binanın tepesine atacaksanız o binada kaç kişinin yaşadığına dair bir fikriniz var. Ama o esnada o binada bu tahmin ettiğiniz, yani orada tabiri caizse ikameti olanlar dışında işte böyle bir iki katı insan varsa bunu zaten bilemeyiz. Yapacak bir şey yok diyorlar. Ama her rütbeye göre, işte diyelim ki çok düşük rütbeli bir militansa bunu söylüyor bu ifade veren subaylar. İşte savaşın ilk başlarında, Ekim'den sonraki süreçte, Kasım ayı, Ekim ayı 15-20 sivil zayiata kadar izin veriliyordu. Ama öldüreceğiniz, yok edeceğiniz bir tabur komutanıysa, Tugay komutanıysa, anladığım kadarıyla yine bu sivil zayiat çok daha yukarıda çıkacak olsa buna izin veriliyor. Bir hesaplama yöntemi vardı. Dolayısıyla bir Hamas militanını öldürmek için kaç sivil öldürmek kabul edilebilir, bunu hesaplıyorduk. Mesela şu sıralarda bu sayı 5'e düştü falan, böyle borsa gibi tarif ettikleri bir de durum var. Aslında kabaca özetlemiş oldum sanırım.
Senin yazından sen de alıntı yapmışsın ama biz de senin yazından alıntı yaparak altını çizelim. İstatistiksel bir veri kullanan bu makineye yas tutan bir askerden daha fazla güvendiklerini söylüyor. Kendi askerlerinden. Çünkü diyor biz de insan kaybettik. İsrail'deki bir sürü asker de insan kaybetti 7 Ekim saldırılarında. Doğal olarak da bu yas tutan insanlara göre makine daha soğukkanlılıkla hedef belirleme yapıyor diye bu da her şeyi kolaylaştırdı diye
Şöyle
yazmışlar.
bir şey de vardı haberde. Bir tanesini yazdım, diğerinden emin değilim. Hata payı %10 olarak hesaplanmış. Yani böyle bir çapraz bir kontrol sistemiyle %10 hata yapabildiği söylenmiş. Bir de haberin orijinalinde yine şu da vardı. Yani tabii Hamas'a yakınlıkları ne kadar, ya da İslami Cihat'a, Filistin İslami Cihat'ına yakınlıkları ne kadar doğru tespit ediyor, yani orayla bir ilişkiye girmiş olabilir ama bu onun bir şey olduğunu gösterir mi göstermez mi gibi bazı böyle flu alanlar olduğunu da söylüyorlar bu
Evet.
subaylar.
Ama şimdi anladığım kadarıyla kimin terörist olduğunu, kimin olmadığını tespit etmiyor yapay zeka. Sadece belirlenen isimlerin nerede olduğunu, değil mi?
Ben öyle anlamadım. Şimdi Eray'ın anlatımından şimdi 37 bin kişilik bir liste koymuş, değil mi? Şeyin önüne.
Evet. Evet.
Yani
37
bu
bin hedef diyor.
bu demek ki işte orada 1,5 milyon insan varsa onun hepsini scan etmiş, makine öğrenmesi yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanarak %10 hata payıyla, ki çok yüksek bir hata payı. Yani bu 27 bin kişi koyduysa oraya,
37.
7 bin kişi koyduysa 3.700 tanesinin yanlış olması bekleniyor. Yani yanlış daha fazla olabilir. Sonuç itibariyle onların tanımına göre terörist olmaması bekleniyor. Bunu da kabul ediyorlar. Şimdi bu bir yanı işin.
Haluk,
Ama
düzeltme yapmam gerekiyor. Burada bir şey var. Yani ısrarla belirtmiş, İsrail savunma güçleri teröristleri tanımlayan ya da bir kişinin terörist olup olmadığını tahmin etmeye çalışan bir yapay zeka sistemi kullanmamaktadır. Bilgi sistemleri sadece hedef belirleme sürecinde analizler için bir araçtır diye bir açıklama yapmış. Alıntı böyle, Eray, senin yazındaki alıntı.
evet, Guardian bunu böyle, tabii oradaki durumlar, İsrail'e olan durumlar daha bir netameli olduğu için Guardian hem haberinde, yani bu konudan bahsettiği haberinde bunu alıntılamıştı, hem de aynı zamanda bu haberi başlı başına bir haber olarak, yani İsrail savunma
Şimdi
güçlerinin açıklamasını koymak zorunda hissetmişti.
orada bir mesele daha var, İsmail söyledi. Şimdi 37 bin muhtemel hedef koyuyorsa önüne ve bunu yazılım koyuyorsa, en azından şöyle bir şey yapmış olabilir. Yüz tanıma programı kullanıyor ya, İsrail elindeki istihbarata göre terörist listesi bunlar arkadaş. Bunların nerede yaşadığını, orada
Evet.
hangi konumda bulunduğunu tespit et bana dediğinde, o tespiti, yani yüz tanıma sonuç itibariyle bir eşleştirme ve bu eşleştirmenin aslında çok da iyi çalışmadığını gördük ki, hele orada tanımadığı, dolayısıyla başka türlü enformasyonların ya da enformasyon setinin çok kısıtlı olduğu bir alanda eşleştirme yapacak. Ya sen bana diyelim işte 20, 37 binlik bir liste verdin. Bunlar şuralarda, şuralarda, şuralarda olabilir diye veriyor. Yani sonuç itibariyle yine İsrail'in tanımlamış olduğu terörist listesi var diyelim ki. Ama öteki tarafta bunları eşleştirirken yine bir tahmin yapıyor. Dolayısıyla oradan kaynaklanan hatalar var. Ve bu hata %10 hata, çok yüksek bir hata. Muhtemelen gerçek hata çok daha yüksek. Burada bir başka problem daha var. Hemen bir iki şey daha söyleyeyim, ondan sonra devredeceğim sözü size. Hatırlıyorsun, bu dronların çıkması, yapay zekasız dronlar ortaya çıktığında, ben bir Fransızın yazdığı bir kitaptan bahsetmiştim. Yani bu Savaş Ahlakı Kanunu diye de bir filme atıfta bulunmuştum. Bu aslında öldürme eyleminin sanal ortama taşınması son derece tehlikeli bir şey. Çünkü bir insanı öldürmesi çok kolay bir şey değil. Ve bu sanal ortama taşındığında, nasıl söyleyelim, otomatikleşiyor. Yani son derece kolay oluyor. Çünkü hiçbir duygu, yani duygudan ari bir öldürme makinası yaratmış
Video
oluyorsun.
oyunu gibi
Evet,
oluyor.
video oyunu gibi. Bunu yaygın kitlelerde bu eylemi meşrulaştırmak da çok kolay oluyor. Ama burada bir adım öteye geçilmiş durumda şu anda. Bir de işin içerisine, tırnak içinde söylüyorum, doğru değil, bir istatistikten yararlanarak bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu, bizim kendi insanın hata payından çok daha bağımsız, gayet bilimsel yöntemlerle falan yapılan bir iş haline dönüştürülüyor. Ama aslında tamamen başından sonuna, hedef dahil, hedef seçme, ıvır zıvır her şey dahil, dezübenize edilmiş oluyor aslında. İnsansızlaştırılmış olan, tamamen insansızlaştırılmış bir alana girmiş oluyoruz. Bu artık herhalde gelinebilecek en aşağılık noktalardan bir tanesi. Çünkü burada hedef olarak koyduğun şey de savaşan iki taraf arasındaki bireylerden bahsetmiyoruz. Bir tarafta savaşan bir taraf var. Onun içerisinden işte ne bileyim siber uzmanlardan oluşan çok seçkin bir birlik var. Öbür tarafta da muhtemel hedef olarak da bütün insanların, burada yaşayan bütün insanların bulunduğu tamamen aşırı asimetrik bir savaş diyemeyeceğimiz bir hal tanımlıyoruz. Yani bu artık savaş olmaktan çıkmış oluyor. Doğrudan doğruya bir seri katil soykırım eylemine dönüşmüş oluyor.
Biraz evvelki soruyla ilgili haberin orijinaline girip baktım bu arada. Şöyle, Lavender aslında kendisi bir liste oluşturuyor. Yani en azından istihbarat subaylarının, konuşan subayların söylediği şey bu. Konum bilgisi de yine Lavender'le birlikte çalışan The Gospel isminde bir başka yapay zeka ile birlikte saptanıyor. Yani iki yapay zeka var burada. Biri Lavender, o liste oluşturmakta, ama özellikle düşük rütbelilerde daha çok çalışıyorlarmış bunu. Muhtemelen büyük rütbelilerde hem bilgisine ulaşmak daha zordur, bunu tahminen söylüyorum, hem de kendi istihbaratlarıyla, yani insana bağlı dayalı istihbaratla daha çok orada ilerlemek istiyorlar. Düşük rütbelilerden oluşan geniş bir liste oluşturuyor. Bu listenin oluşturulma haliyle ilgili de bir takım tartışmalar, yani şeyde de var. İşte dediğim gibi ne kadar acaba, kimi Hamas militanı olarak tanımladı filan gibi, böyle bir açık alanlar da var. Gospel'la beraber de bu binaları tespit etme ve orada şey ayarı olduğunu görüyoruz. Yani mümkünse ev olsun diye bir ayar olduğunu anlıyoruz. Yine bir çarpıcı detay da şuydu. Bu subaylardan, bu arada her bilgiyle ilgili şöyle bir şey vardı haberde. İşte 6 subaydan ikisi şunu söyledi, 4'ü şunu söyledi. Yani onlar gazetecilik açısından doğru bir yerde durmak için. Mesela iki tanesi şeyi söylüyor. Aşağı yukarı 20 saniye harcıyorduk biz diyor. Yani o hedeflemeyi yaptıktan sonra yapay zeka insanın onay vermesi gerekiyor yine işte o saldırıya. Herhalde bu pilota bir konum bilgisini iletmek, bir koordinat vermekten ibaret olsa gerek. Çünkü pilotlar gidiyorlar sonuçta oraya. Bu 20 saniye sürüyordu. Hatta bazı durumlarda muhtemelen işte insansız hava araçlarıyla falan da izliyorlar ve evde olmayıp açıkta olduğu, yani görülebildiği yerlerde şöyle bir not da düşünmüş. Yani bizim kontrol aşamamız, işte o kişi, vurulacak olan kişi erkekse sadece erkek mi kadın mı onu konfirme etmekle kısıtlı. Yani o kadar bakıyoruz. Hani erkekse tamam odur deyip sadece 20 saniyede bir sonraki hedefe geçiyoruz diyor. Yine savaşın başını anlatan, saldırının başını anlatan çok çarpıcı bir detay da bence. Zaten bunu yapmak zorundaydık. Üstlerimiz bize hedef getirin diye bağırıyorlardı diyor. Şöyle bir baskı altında, yani bizim onlara bir takım hedefler sağlamamız gerekiyordu. Ve böyle işte üstleri, komutanları, bu askerlerden, bu subaylardan bize yeni hedefler bulun. Hadi orada pilotlarımız var, vurmamız lazım. Nereye vuracağız? Söyleyin filan diye sürekli bir baskı vardı diye de tarif ediyorlar. Yani burada amaç aslında bir şeyi, yani o baskı altında kendisinin savaştığını iddia ettiği bir şeyi, bir hedefi ortadan kaldırmaktan çok oraya bomba yağdırmak. Bir kere bu ifade tek başına bunu anlatıyor. Hadi bana yeni hedef verin diye altına bağırıyorsan, o da sana bir bilgi sağlamak zorunda hissettiği için çok fazla kontrol etmeden sana bilgi yığıyorsa, burada zaten herhangi bir şekilde dediğim gibi savaş hukukunun işlediğini söylemek mümkün değil. Bir de şunu söylemek isterim, yani şey açısından çarpıcı bir yanıyla, sizin de özellikle konunuz olduğu için, yani hep şeyi konuşuyorduk. Bunlar işte kötü emeller için kullanılabilir mi? İşte herhalde, yani bunlar herhalde böyle insanlar kendilerine tarif üzerine küçük animasyonlar yapsınlar diye üretilmiş bir şey değil yapay zeka. Yani bunu böyle düşünmek fazlaca naif olmak demektir. Ülkeler arasındaki yapay zeka konusunda yaşanan savaş, yani savaş derken örtülü çok büyük bütçeler, işte hadi artık gidiyoruz dediği dünya, yeniden iki kutuplu bir dünyaya doğru dönerken, yani yapay zekanın da bundan azade olması, bunun dışında kalması gibi bir şey zaten düşünülemezdi. Ama bu örnek şeyi gösterdi. Yani bugün bu bizim ChatGPT diye böyle sempatik bir şekilde gördüğümüz dünya, aslında perde arkasında zaten, ki biz o kadarını görüyorsak aslında nasıl bir noktada yapay zeka, onu da tam olarak, yani son kullanıcı biz değiliz aslında hedef kitle. Dolayısıyla çok somut bir örneği oldu bu yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair. Aslında iki tane dünya var, onu söylemek istiyorum. Bir tanesi de şöyle, ay yapay zeka bana işte böyle ırkçı bir şey söyledi diyen bir dünya var. Yani böyle bir işte eyvah, bu yapay zekayı bu ırkçı söylemlerden nasıl ayıklayacağız filan diyen bir dünya var. Diğer tarafta da işte şu 37 bin hedefi vurun dedi, hadi vuruyoruz diyen bir dünya var. Buradaki filtrelerimize bakın bir. Yani insanların kullanımındaki filtre, işte yapay zeka olur da böyle ağzından bir şey kaçırır filtresi, ki bu da haklı, meşru. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama diğer tarafta ya verdiği data hatalı olabilir. Olursa olsun şu anda birisini vurmam lazım deyip, hani yapay zekanın oradaki hata payını umursamadan, insan ucunda insan hayatı olmasına rağmen umursamadan karar alan bir başka mekanizma söz konusu. Aslında iki dünya var. Bize böyle bir parlak ve hoş, böyle bu tür kavramların konuşulduğu, yapay zeka acaba böyle bir şey, kötü kötü laflar edecek mi bize diye bir yapay zeka tartışması verilirken, diğer tarafta %10 hata payı var. 3700 insan, bir de evlerini vuruyorsun. 3700 ev, içinde ortalama 20 kişi yaşasa 70 bin kişi, hepsi birden ölmedi tabii ki ama olsun ya, ölürse de ölsün diyen bir başka dünya var. Oradaki yapay zekanın o hata payı o sırada kimsenin umurunda değil.
Evet. Allah sonumuzu hayır etsin demek kalıyor geriye
Bunun bir
sadece.
de tabii şey boyutu var. Yani bu normalde eski zamanda olsaydı, yani 20. yüzyıl dünyasında olsaydı, o benim hani kapitalizmin en yüksek aşaması sosyal refah devleti ve onun etrafında oluşan uluslararası düzen içerisinde olsaydı, hemen kulağından tutulup savaş suçları mahkemesine sevk edilecek bir olaydı. Şimdi o düzen, yani 20. yüzyıl kapandı, o düzen sona erdi ve 21. yüzyıl başladı. 21. yüzyılın başlangıcını ben bu İsrail'in saldırısına bağlıyorum. Yani oradan itibaren 21. yüzyılın başladığını düşünüyorum ve yeni bir düzene girdi. İşte teknofederizm gibi tartışmalar çerçevesinde tabii bunu yapıyor. Bir tartışma değil de, yani ben de teknofederizme geçtiğimiz, artık kapitalizmden çıktığımızı ve bunun etrafında yeni bir uluslararası düzenin şekillenmekte olduğunu, mesela Soli falan da yeni, eski düzenin yıkıldığını, yeni ne olacak bilmiyoruz ama çatışmalı bir şey olacak falan diyordu zaten.
Soli Özel'den bahsettin.
Evet, Soli Özel, yani bu konuların işte uzmanı arkadaşımız, bizim de yakından izlediğimiz bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu yeni düzenin ipuçlarını verme konusunda da son derece çarpıcı bir örnek aslında. İnsansızlaşmış bir uluslararası düzenden de bahsedebiliriz bununla birlikte. Ve bu dolayısıyla burada şiddetin meşrulaştığı, soykırımın meşrulaştığı, sivil zayiatın normal kabul edildiği, bunun artık bir savaş suçu konusu olmadığı. O yüzden de göğüslerini gere gere işte bu açıklamaları yapıp bunun ne kadar da şahane bir iş yaptığını dair gizli bir şey de var aslında. Övünme de var burada. Bu yani dolayısıyla bir norm haline dönüşmeye başlıyor. Artık bundan sonra ikinci bir grubun ya da bir başka ülkenin benzer bir şey yapması halinde onu durduracak bir normatif yapı yok elimizde. Neye dayanarak biz buna dur diyeceğiz?
Evet. Başka bir tırnak içinde meşruiyet alanı
Evet,
oluşuyor.
yeni düzenin
Tırnak
normu
içinde.
bu şekilde oluşuyor
Evet.
yani. Asıl büyük tehlike orada bence. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok ilginç bir şey var, tespit var. Şimdi o artı 972 makalesinin ilk cümlesine bakıyorum. Diyor ki 2021 yılında General YS'nin yazdığı insan makina ekibi dünyamızı da devrimci bir dönüşüme yol açmak üzere yapay zekanın geliştirmesi için insanla makine arasında nasıl bir sinerji yaratılabilir başlıklı kitaptan bahsederek başlıyor ve bunun iyi bir örneği olarak bu ekibin çalışmasını, bir sibernetik ortam yarattık diyor, insanla makine arasında etkileşimi içeren ve onun sonucu bu. Çok ciddi bir mesele. Bunun üzerinde daha çok konuşmamız gerekecek herhalde.
Evet.
Ben de son olarak şeyi söylemek isterim. Ben de katılıyorum başka bir evreye geçildiğini. Hatta işte 7 Ekim sabahı böyle ben uyandığımda işte etrafımdaki insanlara, yani herhalde bir gazeteci refleksiyle, ya dünya eskisi gibi olmayacak falan dediğimde kimsenin haberi yoktu. Böyle birkaç kişiyi aradım ki bunlar gazeteci insanlar. Yok ya öyle değildir falan diye, ben o sırada işte El Cezire'den atılan füzeleri görüyordum. Ama bu tabii muhtemelen şöyle bir kötü yanı var bu yeni dünyanın. T24'de şöyle bir yazı yazmıştım ben, şimdi canavarlar zamanı diye, Gramsci'nin o lafından alıntıyla. Gramsci diyor ki eski dünya ölüyor, ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor. Şimdi canavarlar zamanı diyor. Galiba şöyle bir mesele var. Son olarak onu söylemek isterim. Gramsci bunu söylerken hani o ara dönemde olduğumuzu ve bir sonraki aşamanın aslında iyiye doğru olacağını imleyen bir şey söylüyor. Yani en azından beklentisinin öyle olduğunu cümlesinden anlıyoruz. Eskisi ölüyor, yenisi doğuyor. İşte aradaysa işte bu karanlık, alacakaranlık dönemi yaşıyoruz gibi tarif ediyor. Galiba bizimkisi şöyle, eskisi ölüyor, yenisi doğacağını belli ediyor ama şimdi kuluçka zamanı gibi. Yani o canavarlar daha o kuluçkadan çıkacaklar ve sonra bir canavarlar zamanı yaşayacağız ve ondan sonra işte o Gramsci'nin, yani şöyle bakamıyoruz. Bugünden sonrası, bugün en karanlık yerdeyiz ve en karanlık yerden aydınlığa doğru bakıyoruz gibi değil de sanki bugün işte karanlığa geçişteki alacakaranlıktayız biz aslında. Şey, önümüzde çok da böyle maalesef, yani bu da böyle olumsuz bitirmek için söylemiyorum ama bu kuluçka zamanından daha canavarlar o yumurtalardan çıkacak ve o canavarlar zamanını yaşayacağız gibi gözüküyor.
Evet. Haluk'la ben kayıttaydım. Eray Özer bizimle beraberdi. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir haber üzerinden konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Eray bizimle olduğun için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Gazete çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize keza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.